Eylül.
Ayrım 37.
O zaman Necip'in bir aktrisin arkasında gezdiğini, onun için birçok fedakarlıklar, delilikler ettiği halde sonunda başarılı olduğu bir gece yemekte sızdığı için onu lokantada bırakıp karının başka biriyle kaçtığını, her gece onu hep öyle yerlerde sarhoş gördüklerini anlatıyordu. Ve o anlatırken Suat inanmamak, savunmakla birlikte kendisinden uzakta başka bir kadın yüzünden bu kadar hakarete uğrayan Necip için acı bir aşağılanma hissederek eziliyordu. Sonra birden taştı. Bu üzüntüsüne kızdı. Neden? Niçin? Bana ne? Dedi. Artık bu işten sonra aralarında hiçbir bağ görmediği bu adamı hala niçin düşündüğünü anlamak istiyordu. O ilk zorlukta dayanamayarak yine eski zevk alemine dalıvermişti. Şu kadar ki şimdiye kadar kibarca yaşarken bu sefer usluca geçen bir yazın bütün telaş ve intikamıyla bunda aşırılığa düşüyor ya da her zaman böyle davrandığı halde yalnız bu sefer haberleri oluyordu. Zaten onlar hayatta o kadınlara alışmışlar. Şimdi artık memnun olmalıdır diyordu. Halbuki o hayattan nasıl uzak görünür, o kadınları ne kadar aşağılardı. Demek onlar yalandı. Demek o da yalandı. O da bugün böyle, yarın öyle hissediyor, o da herkes gibi sahte yaşıyordu. Halbuki Suat onu o kadar içten, ne kadar ciddi bellemişti. Ve onda da aldandığını görünce zaten hep böyle, hep hiç kimse yok diye suçluyordu. Hayatın o kadar acı veren kötülükleri arasında bir aşk var diye ruhunun bütün özlemiyle ona sarılmışken ondan da böyle hakaret görmesi, onun da böyle uzaklaşması o kadar acı geliyordu ki emellerinin bu çöküşü içinde yeniden ah Eylül, Eylül, hayatın mutluluğu bitmemekte, anlamamakta. Halbuki onu yaşayıp bilmemek mümkün değil. Bir kere Eylül geldi mi boşuna. Hiçbir umut diye inliyor ve önündeki hayatını uzun, renksiz, yorgun günlerle dolu görerek sabredemeyeceğini, dayanamayacağını sanıyordu. Elinde aşkının kırık bir oyuncak gibi parçalanışı onu pek kahrediyordu. Şimdi artık her şeyi unutmak onu kovmak istiyordu. Madem o da yalandı, artık hatta unutmak değil ondan nefret ediyordu. Halbuki ne kadar sevmişti, değil mi? Özellikle nasıl aldanarak ne kadar seviliyorum sanmıştı. İlk fırsatta bunun nasıl gülünç olduğunu ne acı bir biçimde anlamış, ne acı, nasıl hakarete uğrayarak, nasıl alçalarak anlamıştı. Yalnız bir mevsimlik, işte onun etkisi, güzelliği ve çekiciliği. Ve bu talih anından yararlanamayarak bütün kalbiyle, tapınma duygularıyla, kıskançlıklarla onu ele geçirip korumayı düşünmeyerek İçten gelen doğru bir sevgiyle sevmiş ve bunu göstermişti. Ne kadar ateşle sever, ne kadar içtenlik gösterirsem onu mutlu ederim diye düşünmüş, onu mutlu etmekten, mutlu görmekten başka hiçbir şeye önem vermemişti. Fakat işte pişmanlık, işte ders diyordu. Pişmanlık mı? Niçin? Ders mi? Artık ne fayda diye omuzlarını silkiyor. Madem ki Necip o kadar hafif ve vefasızdı, hiç pişman olmuyor, tersine memnun oluyordu. Hem böyle küçük bir deneyimle bu felaketten böyle esen kurtuluşuna şükrediyor, ya inansaydım, ya bütün bütün inansaydım diye titriyordu. Halbuki neler ummuş, onun özlemli sesiyle ne teklifler beklemiş ve buna ne kadar candan razı olmaya hazırlanmıştı. Bunu düşündükçe hor ve alçalmış, boynunu bükerek "Of, aman!" diye haykıracak kadar acı duyuyordu. Bu düşüncelerden, bu derin aşağılanma duygusundan, bu ruh acılığından kurtulmak için ölüyordu. Artık düşünmemek, artık unutmak, o zamanları hiç yaşamamış gibi olmak istiyor ve bunun bir süre mümkün olmayacağını, böyle birden sönüveren aşkının, yazıklanmalarının, böyle hatta bir sözcükle bile af istenilmeksizin, özür dilenmeksizin bırakılıp ihmal edilmek acısının ne olsa mutlaka bir süre devam edeceğini bilme acısıyla sürükleniyordu. Bari hayatında bunun için bir kolaylık, sevilecek bir şey, yaşamaya, mücadeleye teşvik edecek bir güzellik olsaydı. Süreyya ile aralarında hala soğuk bir nezaket egemendi. Evde hanımdan başka herkesten iğreniyordu. ve bu kalp duygularıyla birleşince hayatını dayanılmaz bir işkence haline getiriyor, akşamlara kadar yalnız, yorgun, düşkün kalıyordu. Bir gece yatmak için odalarına girdikleri zaman Süreyya gülerek kendisine yaklaşıp ellerini uzatarak "Hala bağışlamayacak mısın Suat? Ne kadar kinciymişsin?" diye yalvararak ellerini tutmak istedi. Suat o kadar mutsuz ve çaresizliği altında o kadar ezilmiş bulunuyordu ki eski yılları hatırlatan içten sesle kendisine acındığını görünce gözlerinin dolduğunu hissetti. Ve ona bunları göstermekten utanarak, kaçacak yer de bulamayarak derin bir üzüntüyle karışık bir sığınak ve yardım arama duygusuyla onun koynuna saklandı. "Ah neler çektim, neler!" diye haykırmak isteyerek onun ricalarla, öpüşlerle, küçük seslenişlerle yalvarışı arasında büyük bir avuntu duyarak ızdıraplarının aracılığıyla karışık bir teşekkür ağlamasıyla hayatından ve mutluluğunun böyle hakaretli çökmesinden bir yakınma ihtiyacıyla uzun uzun ağladı. Onu yalnızca bir kocanın göğsü olarak değil, her türlü kederlerin ağlanıp dineceği bir sevecenlik bağrı sanıyordu. Bu yaşların arasında onun Süreyya olduğunu o kadar unutmuştu ki yatıştırmak için kendisine söylediği sözlerden o olduğunu hatırlayınca irkilerek "Ah senin bana ettiğini bilsen" diye onu itmek istedi. Fakat tam Süreyya da o konudan söz ediyor ve af dileyerek "Ne yapayım Suatçığım, öfkeme yenildim, kendime engel olamadım. Fakat sen de itiraf et, sen de o gece gereğinden çok sinirliydin. Öyle yapmasaydın kim bilir" diye söyleniyordu. Kim bilir, belki oralarda kalacaklardı, değil mi? Fakat orada kalsalar Necibe belki bir zevk ve kandırma gıdası olacak değil miydi? Onun bile şimdi haksızlık diye itiraf ettiği şey gerçekten bir haksızlık değil. Demek bilmeyerek bir koruma olmuştu. Süreyya hem dostluğunu hem karısının namusunu, yani mutluluklarını korumuştu ve kendisini uçurumlardan korurken kendisi onu aşağılamış, onu suçlamıştı, değil mi? Şimdi ona teşekkür etmek, ağlayarak teşekkür etmek ihtiyacıyla daha da gözüne girmek. "Yok, yok, asıl suçlu benim. Sen iyisin, iyisin Süreyya. Beni sen affet. Ah sana ne kadar hakaret ettiğimi, ne haksız davrandığımı bilmiş olsaydın" diye inlemek, daha sokularak "Oh beni sakla, beni koru, beni savun" diye sığınmak istiyordu. Ve bu sığınmada dinginlik, avuntu ve güç buluyordu. Gözlerinden akan yaşlar onu biraz yatıştırmış, onun sözleri kendisine güç vermişti. Ve demek hala Süreyya'da sevgi ve sevecenlik, her şeyi unutup onu sevecek kadar içtenlik ve güvenlik bulabiliyor, demek onu sevebiliyordu. Onu sevmek değil, ona ettiği hakaretlerin affını elde etmek için yalvarmak gerektiğini görüyordu. Çünkü kuşkusuz ona karşı haksızlık etmişti. O kadar hakaretlerden başka onu haksız saydığı için de haksızlık etmişti. O hep bilmeyerek korurken kendisi işlemek istediği günaha alet olmadığı için kızmış, özellikle bu öfkede bile haksızlık ederek hemen umutsuzluğa kapılıp suçlamış, bundan bile yararlı bir ders almamakta kusur etmemiş, arzularına tam bir serbestlik verip bütün bu arzulara boyun eğmek için her şeyi yapmıştı. Oh, bunu şimdi ne kadar küçük, ne kadar güçsüz, ne kadar hain buluyor, bu aşağılık durumda ne kadar eziliyordu. Şimdi derin bir sessizlik ve memnunluk için, ona yakın teşekkür duygusu içinde bulunmaktan büyük bir rahatlık hissederek ara sıra gelen hıçkırıklarla tek tük konuşabiliyorlardı. Ve Süreyya birden bir konu dolayısıyla Necip'in adını söyleyince bütün vücudu ateş gibi yandı. Bu henüz kapanamayacak kadar derin ve sızlayan bir yara olduğu için yeniden o dinginlik ve rahatın birden yok olup yerine daha acı verici ve can dayanmaz bir ızdırabın geçtiğini, hatta bu ruh durumunun hiç kaybolmamış olduğunu gördü. Süreyya'nın bunlardan haberi yoktu. Gülerek Necip'le ilgili bilgi veriyor, ona rast geldiğini ve kendini göremiyorlarsa da haberlerini aldıklarını söyleyerek sitem edince, onun "Azizim, ben de şaşırıyorum. Fakat hiçbir kadına bu kadar ateşle bağlanmamıştım" fakat görsen ne kadın, kadın değil başka bir şey diye anlata anlata bitiremediğini, hatta kendisini bir gece yemeğe çağırdığını söylüyordu. Ve Suat, yeniden aşkıyla ilgili kurduğu yüce hayallerin o mutluluk köşkünün acısıyla çökmesiyle, acı yürekler acısıyla yandığını hissederek, hiç asla bu yaradan iyileşemeyeceğini, ölünceye kadar bu ateşle yanacağını, hele uzaklaşıp hatırada yalnız mutluluklarıyla sersemlemiş ve sarhoşça, can dayanmaz bir baygınlık gibi kalan o birbiri için yaşanılan, ölmeye minnetle hazır bulunulan ve bu kadar sevip sevildikçe dünyalar ele geçiyormuş gibi ruh ve hayatın arttığı hissedilen aşk ve mutluluk anlarını bir saniye derin bir acıyla yeniden görür gibi oldu. Bir kere aşkın bu sarhoş edici öpüşmeleriyle kendisinden geçtikten sonra hayatın hiçbir iltifata değer olmadığını itiraf etti ve yeniden bu kadar emeller, umutlarla ele geçirip büyüleyen böyle bir aşkın, böyle bir aşağılanma ve hakaretle bitip gitmiş olmasıyla içi yandı. Fakat onu pişman, geri dönecek diye beklerken, hatta 2 günlük bir denemeye dayanamayarak böyle Fransız karıları peşinden her şeyi unutup dillere düşecek kadar sarhoş ve hafif bulmak, o kadar derin bir gücenme yarasıyla onu harap etmişti ki, yeniden kendisini zorlayarak o hayalleri zihninden kovdu ve bu sefer zorlu bir telaşla Süreyya'nın boynuna uzandı. Artık kesinlikle o aşkı gömmek gerektiğini, asla düşünmeksizin bu hayalleri feda etmenin zorunlu olduğunu anlıyor, mutluluğu yalnızca hayalde olan bu talihsiz aşkı şimdi baştan başa çileden, bela ve sıkıntıdan başka bir şey olarak görmüyordu. 1000. defa olarak bu aşkın dayanılmaz bir afet, yalnız bir müthiş ceza olduğunu yineliyordu. Bizzat ondan azap ve ızdıraptan başka bir şey görmemişti. En mutlu zamanlarda bile 1000 türlü ateşleriyle kendisini yakmış, rahatını alt üst etmiş, öldürmüştü. Önce hiçbir neden yokken vicdan azaplarıyla yanmışlar, sonra ayrılma, kıskanma çıkmış, sonra hakaret ve ihanet gelmişti. Ve böyle düşünürken bile, fakat o anlar, o işkence saatleri arasında o bayıltan ve 1000 tanesi yüzyıllara, azaplara bedel olan, o insanı kendisinden geçiren mutluluk ve zevk anları aklına geliyordu. Fakat ne olursa olsun bundan sonra onun için Süreyya'dan başka kimse olmayacaktı. Onunla aşıkça mutlu olamayacaksa da hiç olmazsa saygı ve dinginlik bulabileceğini sanıyor ve bu bir hayat için yeterli, belki de teşekkürü getirir bir biçimde bir iyilik de olur gibi geliyordu. Hayatı o kadar azap ve ateş içinde geçirdikten sonra bu dinginlik ona büyük bir nimet gibi görünüyor ve madem ki aşkla mutluluk ne kadar mümkün değilse, aşkla namus da o kadar olanaksızdır. O halde namusla dinginlik elbette yeğlenir. Demek isteyerek bundan mutlu bile olmak gerekeceğini düşünüyordu. Fakat bir zaman asıl isteği Süreyya'nın eski sevgisinin kendisine döndüğünü görmek olduğu halde, arada elemli fakat eşsiz bir aşk hayatı geçirmiş olduğu için şimdi Süreyya'nın dönüşünde bir zaman umduğu çekiciliği bulamayarak, istediği kadar sevgi ve bağlılık gördüğü halde yine çekici bulmuyor, hayatını isteyerek değil fakat nefsini zorlayarak sürüklüyordu. Başka çare olmadığını, alışmak gerektiğini görüyor, alışkanlığın büyük bir güç olduğunu anlıyordu. Ve çevresine bakınca herkesin hayatında birçok yaralar, çöküşler, belalar görüp alışkanlıkla bunları unuttuklarını düşünerek hayatı bu kadarcık izni için bile seviyordu. İşte hayatında bulduğu en büyük iyilik, bütün kötülüklerini ödünleyecek kadar büyük bir lütuf bu alışabilme yetisiydi. Herkes felaketlerine dayanmayla başlıyor ve dayanmaya alışarak direnebiliyordu. Hanımefendiye bakıp onun nasıl bir melek sabrıyla hayatına sarıldığını görerek, bunda, bu mücadelede bir büyüklük buluyor ve madem ki mutlu olmak mümkün değildir, olmaya çalışmak da, mutlu olmazsa bile öyle görünmekte güzel bir direniş, bir güç var gibi geliyordu. O zaman razı oluşta bir zafer duygusu değilse bile bir güzellik, özellikle bir rahat bulunduğunu anlıyordu.
Ayrım sonu.